Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra.
...95.0 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Benim Ümit Şahin.
Ben de Ömer Madra.
Ve destekçimiz Ercenur Ünal'a teşekkür ediyoruz programa başlarken. Tabii Açık Yeşil'de bugün Marmara Denizi'nden bahsedeceğiz. Kaçınılmaz olarak çünkü Marmara Denizi ölüyor. Hatta öldürüldü demek herhalde daha doğru olur. Biz de bu cinayete tanıklık ediyoruz şu anda. Ama bir yandan da yani Marmara Denizi'nde neler oluyor, bu müsilaj meselesinin, Marmara Denizi'nin yok olmasının nedenleri neler falan, bunları konuşmak lazım. Ama bir yandan da bir şov devam ediyor. Belki biraz ondan da başlamak iyi olabilir diyorsunuz. Dün Caddebostan sahilinde bir tören düzenlenerek Marmara Denizi'nde müsilaj temizleme seferberliği başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nda olduğu heyet, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükalık'ın, ki kendisi aynı zamanda Marmara Belediye Erbirliği Başkanı'dır, onların da olduğu bir grup Marmara Denizi'ni temizlemeye başladı. Yaklaşık 1000 kişilik bir ekip ve 24 araç Marmara'nın her tarafında bu yüzeyde gördüğümüz misilaj tabakalarını temizleyecekmiş. Nasıl Ömer abi? Beğendin herhalde bu haberi.
Çok harika. Yani hayran kaldım, bayıldım. Yani şey var, biraz önce önemli bir tanıkla, ta 1994'ten bu yana, yani neredeyse 30 yıla yakın zamandan beri dalgıçlık, rehber dalgıçlık ve eğitmenlik yapmakta olan Seyit Ali Aral'ı dedi ki, seyrettim ben dedi televizyonda bu senin de biraz önce sözünü ettiğin törenleri, yani dalgıç pompası kullanıldı dedi. Yani kahkahalarla güleyim mi yoksa üngür üngür ağlayayım mı karar veremedim. Yani hiçbir işe yaramayacak bir şeyle gösteriş yapıldığını söylüyor. Evet böyle yani.
Yani onları işte kepçelerle, hani denizden çöp toplar gibi muhtemelen, ne kadar kepçeye gelebilecek durumda hepsi onu bilmiyorum ama kepçelerle falan toplayıp yüzeydeki o kötü görüntüyü ortadan kaldırmaya çalışacaklar. Tabii bakanın konuşmasında bakan da bunun sadece görüntü kirliliği açısından yapıldığını, bir de işte üst tabakadan aşağıya oksijenlenmeyi azaltmaması için yapıldığını falan söyledi ama hani asıl yapılması gereken atık sularının arıtılması diye kendisi de söyledi. Hani haksızlık etmeyelim ama evet. Sonuçta bu yapılan işin bir gösteri haline getirilmesi, işte sanatçıların vesairende katılımıyla olmuş galiba. Öyle bir seferberlik diye gazetelerde, bugün birkaç gazetede birden seferberlik yazıyordu. Yani Hürriyet, Sabah, Anadolu Ajansı zaten seferberlik diye başlamış. Marmara Denizi'nde müsilaj temizleme seferberliği başladı. Yani bunu tamamen bir gösteriye, kendi aslında kendi yaptıkları sonucunda, yani İstanbul'u hani bırakın, Türkiye'yi, İstanbul'u 25 sene yöneten bir partiden bahsediyoruz. Bu parti hala iktidarda. İstanbul çevre, Marmara Denizi çevresindeki pek çok belediye de yine aynı şekilde. Ama bir yandan şeyi bırakın, yani yerel yönetimleri bırakın. 20 yıldır aynı hükümetle yönetiliyoruz. Aynı iktidar partisi tarafından yönetiliyoruz ve bugün gelinen nokta sanki ilk defa bu konuyu keşfediyormuş gibi bir hava ve ben mesela Çalıştay'ı önemli bir bölümünü, bu Marmara Belediyeler Birliği ve Çevre Bakanlığı tarafından düzenlenen Çalıştay'ın önemli bir kısmını izledim. bakanın eylem planı açıklamasını da izledim televizyondan. Yani onlardan biraz sonra bahsedeceğiz. Onlarda da verilen iki tane mesaj vardı. Bir tanesi, bu sorunu görür görmez bakanlık ve belediyeler çok hızlı bir şekilde harekete geçti diyorlar. Yani şey gibi değil mi? Orwellian falan mı denir buna?
Tamamen,
ne
tamamen Orwellian. Yani bunu da konuştuk. Yani hakikaten konuşulanlara falan inanamıyorum. Yani 10 yıldır beklemekte olduğu yeni açıklandı mesela bu konudaki
bir yönetmelik değil mi? 10 yıl evet. 2006'dan itibaren 10 yıl bekletilmiş. 2016'da çıkartıldığında da bu atık su yönetmeliği 10 yılda geçiş süresi tanınmış bir de tesislere, evet, üstüne.
Ben yani asıl sorunu söyleyeyim mi?
Lütfen.
Büyük temizlik seferberliği şeyde ne zaman başlıyor? Anadolu Ajansı, Hürriyet, Milliyet, Sabah, Yeni Şafak ve diğer medyadaki müsilaj ne zaman temizlenecek?
Onun için o büyüklükte kepçe henüz yapılmadığı için onu bilemiyorum tabii. Ama gerçekten bunun bir şey, bir okyanus bilimci, şimdi şeyi bulamıyorum ama neyse şeyi, tweet'i bulamadım ama bir okyanus bilimci, yurt dışında yaşayan Türkiye'li bir okyanus bilimci. Bu olay Marmara'da gördüğümüz toplum olarak geldiğimiz yeri temsil ediyor dedi. Yani bunu söyleyen bir siyasetçi değil, bir oşinograf diyor bunu. Ve bence en doğru tespitti yani. Toplumun geldiği yerin dışa vurumunu Marmara Denizi'nin yüzeyinde yaşıyoruz şu anda.
Yüzeyinde de değil, dibinde de aslında.
Yani yüzeyinde görünür hale geldi.
Görünür hale geldi.
Asıl,
yani
asıl dibinde yaşıyoruz.
Evet, çünkü mesela 11 bin kilometre karelik bir alandan bahsediyoruz ki sadece Marmara bu. Halbuki benim şimdi bulunduğum mesela Ege kıyılarında da var. Ve Karadeniz'e de geçmiş olduğunun haberlerini de okuduk. Yani mesela bazı yerleri 1300 küsur metre kadar derinliğe iniyor ve 30 metreden aşağısını görmenin imkansız olduğunu tecrübeli dalgıç rehberi söyledi. Biraz önce yani yaptığımız programda.
Evet. Yani bu eylem planı ve diğer ortaya atılan şeyleri de biraz ben not ettim. Mesela Ulaştırma Bakanı'nın açıklaması falan var ama onlara gelmeden önce, ki o bence günün şeyi o yani.
Evet,
günün sözü olabilir yani, ama ona gelmeden önce bu dün biz İstanbul Politikalar Merkezi'nin haftalık bir salgın ve toplum diye webinar serisi var şeyde, internet üzerinden yapılan. Orada hidrobiyolog Levent Artüz'ü de konuk ettik. O da konuşmacıydı. Bu konuları konuştuk. Levent Artüz biliyorsunuz bu konuda çok kapsamlı bir de röportaj vermişti daha. Aslında bu meseleye en bilimsel olarak ilk dikkat çeken kişilerden bir tanesi. Çünkü kendisi Marmara ile ilgili bir MAREM projesinin proje lideri ve Marmara, sürekli Marmara'da zaten. Yani en bu araştırmanın içinde en iyi bilenlerden biri. Onun çizdiği çerçeve çok kritik aslında. Belki onu çok kısa özetlemek iyi olur. Şimdi biz ne diyoruz? Daha doğrusu bütün bu çalıştayda bakanlık da öyle diyor. Bakan da aynı şeyi söylüyor. Şöyle bir üçlü kuruyorlar. Bir, iklim değişikliği. İki, denizin durgun olması. Üç, kirlilik. Şimdi bunu ayrıca konuşmak lazım. Burada bu sıralamayı böyle yapmaları boşuna değil. Yani iklim değişikliğinin etkisi elbette var ve önemli bir etkisi var. Bunu da konuşalım. Ama bunu bu şekilde söylemenin kamuoyuna mesaj verirken anlamı şu: iklim değişikliği var, biz ne yapalım? Yani sanki hiç bizim iklim değişikliğinin ortaya çıkmasında hiçbir alakamız yokmuş gibi. Biz ne yapalım şimdi? İklimi de mi değiştirelim?
Paris Anlaşması'na taraf olmakla başlayabiliriz mesela.
Hiç alakası yok konunun bununla. Öyle bir mesaj veriyorlar ama sürekli bunu pompalıyorlar. İki, evet, deniz durgun. Ona ne yapalım işte, Marmara Denizi, iç deniz falan. Üçüncü sırada kirlilik. Şimdi Levent Artüz diyor ki aslında bu olay 1989 yılında başladı. Hatta şöyle diyor, Marmara Denizi 1989 yılında öldü diyor. Gördüğümüz bir cesedin çürümesidir. Yani ve çok net, çok ayrıntılı bir şekilde dünkü webinarda da bunu anlattı. 1989'da işte bu Haliç gözlerimin rengi gibi mavi olacak sloganıyla Bedrettin Dalan'ın, Haliç'in kirli suları toplanıp derin deşarjla Marmara Denizi'ne boşaltılıp Haliç temizleniyor. Yani ne güzel bir temizleme yöntemi değil mi? Ve bu harika. Ve bu derin deşarj yöntemi de bugün hala çok yaygın bir şekilde kullanılan. Yani derin deşarj ne demek? Kanalizasyonu, atığı görünür bir şekilde kıyıdan vermiyorsunuz denize. İşte bir 25 metre derinliğe gidene kadar birkaç metre boruyu döşüyorsunuz ve denizin dibine veriyorsunuz. Derin deşarj bu demek. Yani arada hani kıyıya vermiyorsun, derine veriyorsun. Tek farkı o, böylece kıyıda bir kirlilik görünmüyor. Buradaki mantık o zaman bilim insanlarının işte Marmara Denizi'nden Karadeniz'e doğru bir dip akıntısı var ya, üstten Karadeniz'den Ege'ye doğru gider, alttan Ege'den Karadeniz'e gider, ilkokul, ortaokul bilgisi. Ona güvenerek işte denizin alt tabakalarına verdiğimiz zaman bu nasıl olsa Karadeniz'e gider. Şimdi hani şeyi özrü kabahatinden büyük derler, hani biz Marmara değil Karadeniz'i kirletelim bari gibi bir mantık var bunun arka planında, ama en azından hani yine de bir mantık var değil mi? Marmara Denizi'ni temizlemek için güya. Fakat aslında bu denizin dibinden akıntıyla bu kirliliğin gitme oranı %10'u geçmiyormuş. Dolayısıyla denizin dibine verdiğiniz kirlilik, atık, arıtılmadan verdiğiniz, yani ön arıtma diye bir şey var İstanbul'da pek çok yerde şu anda. Ön arıtma denilen şey sadece çökeltme ve işte ızgaradan geçirme, filtreli değil, ızgaradan geçirip hani katı parçaları aslında tutuyorsunuz. Geri kalan bütün bakterisi, azotu, fosforu ne bulduysanız şeye, Marmara Denizi'ne veriyorsunuz. Ve her gün Marmara Denizi'ne, onu da söyleyeyim, 7 milyon, bir dakika yanlış rakam vermek istemiyorum, ama bulamadım. 7 milyon metreküp galiba. Her gün galiba o civarda, 7 milyon metreküp civarında atık boşaltılıyor Marmara Denizi'ne. Ve bunun yarısından fazlası ön arıtmadan geçirilerek boşaltılıyor. Yani aslında arıtılmadan boşaltılıyor. Şimdi ilk bu Haliç'in kirli suları Marmara Denizi'ne verildiğinde Marmara Denizi'nde daha 1989-90'da bir ciddi bir tür kırımı gerçekleşmiş. Yani pek çok tür, planktonlar vesaireler de var herhalde arasında. Yani Marmara Denizi'nin normal tür çeşitliliği ortadan kalkmış ve bu birkaç sene devam etti diyor Levent Artus. Yani bu 1992'de 93'te tekrar tekrar görüldü ve hep o dönemlerde de böyle işte kırmızı, deniz kırmızı oldu bazı yerlerde, bazı yerlerde deniz yeşil oldu falan. Hep böyle bir türlerin ortadan kalkmasıyla bütün bir ekolojik denge o yıllarda o atıklarla bozulmaya başladı. Bir süre sonra diyor, türler arası rekabet ortadan kalktı. Çünkü Marmara Denizi'nde tür çeşitliliği darbe yedi. Bu tür çeşitliliğin azalması kirliliğe dayanabilen türlerin patlama yapmasına neden oldu. Ve bugün ortaya çıkan bu müsilaja sebep olan fitoplankton türü de aslında onlardan bir tanesi diyor. Yani nasıl denir? Rakip türler ortadan kalktığı için bu mevcut proboscia işte diye bir şey bu. İngilizcesi de Brightwell'miş. Enteresan da bir ismi var bu planktonun. Silindir şeklinde bir şey. Şeffaf, tek hücreli bir şey tabii. Parlak kuyu mu? Nasıl çevrilir bilmiyorum. Brightwell diye bir ismi var. Neyse. Evet. Bu işte aşırı çoğalıyor ve aşırı çoğalmasının temel birinci nedeni Levent Artus'un söylediğine göre bu türler arası rekabetin ortadan kalkması. Yani biyolojik çeşitliliğin Marmara Denizi'nde ilk o kirliliklerle ortadan kalkması. Ama ardından siz tabii şeyi kesmiyorsunuz, besleyici maddeler vermeyi kesmiyorsunuz. Sürekli azotu, fosforu, en önemli iki besleyici madde azot ve fosfor tabii. Bu besin tuzları bunlar. Bunları sürekli veriyorsunuz. Planktonlar besleniyor. ve patlıyor. O kadar çok patlıyor ki, o sayıları o kadar çok artıyor ki bir süre sonra tabii bunlar ölmeye başlıyorlar. Ölünce de hücre içi sıvıları açığa çıkıyor. Buna da işte deniz salyası ismi veriliyor. Bu biz planktonları görmüyoruz tabii ama planktonlardan açığa çıkan, artık trilyonlarca neyse planktondan açığa çıkan o hücre sıvılarının birikmiş halini görüyoruz. Müsilaj aslında bu. Ama bu müsilaj tabii sadece o hücre içi sıvıdan ibaret değil. Onun içerisinde sayısız bakteri, virüs, protozoa ve mikroorganizma var. Dolayısıyla o da aslında bir besi yeri gibi çalışıyor. İnanılmaz bir kirlilik taşıyor aynı zamanda.
Evet, ve mesela yeni kolera gibi salgınlara yol açabileceği ihtimalinin de kuvvetli olduğunu söyleyen Bülent Şık.
Evet, Bülent Şık uzmanlar yazmıştı onu. Bence de çok önemli bir şeydi, uyarıydı. Hani kolera olmaz, bugün bilmediğiniz bir hastalık ortaya çıkabilir. Yani çünkü hani bu düzeyde bir müsilaj kirliliği ya da müsilaj meselesi dünyanın herhangi bir yerinde görülmüş değil. Hani Akdeniz'in çeşitli yerlerinde, Adriyatik'te, İtalya kıyılarında falan görülmüş örnekler var. Hatta bir sürü literatür var ama hani bu düzeyde, bu büyüklükte bir şey ilk kez görünüyor. Dolayısıyla üstelik de bu kadar yoğun bir nüfusun olduğu yerde yani.
Evet, hani 25 milyondan bahsediyoruz ki bu daha da genişleyebilir. Çanakkale Boğazı'ndan giderek işte bütün Ege sahillerine de benim şu anda bulunduğum Ayvalık'a kadar gördüğüme göre ben dün gözlerimle gördüm yani. Ufak bir dolaşma da gözüküyor Ayvalık sahillerinde de. Hem şehir merkezinde de görüyorsun
kıyıda. Evet, yani bir tür tabii, o plankton türü herhalde yavaş yavaş göç ediyor yani bütün deniz boyunca aşağı doğru. Evet, gidiyor. Yani sonuçta üst tabaka Ege'ye doğru aktığı için Marmara'dan Çanakkale Boğazı'ndan geçip oralara kadar gelmiş herhalde.
Evet, ben yani demin dediğin konuda bir ufak ilavede bulunmak istiyorum. Yani birinci konu iklim, ikinci konuda durgunluk diyorlardı ya, üçüncü ancak kirlenme olarak veriliyor. Bu durgunluk meselesinin aslında birinci konu olduğunu düşünüyorum ama şey, akıllara gelen durgunluk.
Evet. Kafalardaki durgunluk diyorsun.
Durgunluk. Yani bunun hiçbir izahı ve şeyi yok yani.
Evet. Yani aslında bu üçlüye madem işte iklim değişikliğini ve durgunluğu koyuyorsunuz, ki durgunluğu koymak bence orada bir aldatmaca. Aslında biyolojik çeşitlilik kaybını asıl etken olarak Levent Artus bunu vurguluyor. Asıl etken olarak bunu koymak lazım.
Hayatın temeli zaten. Evet. Biyolojik çeşitlilik hayat demek. Başka hiçbir şey. Yani biyolojik çeşitlilik ortadan kalkarsa hayat da biter. Bu kadar basit aslında.
Evet, ve işte azot fosfor yükü de bunun şeyi, besleyerek iyice bir kriz haline getiriyor. Şimdi tabii burada bir ilginç işte soruna el koydu, başta da öyle giriş yaptık, soruna el koyduk, bu sorunu çözeceğiz falan şeyi var. Bir 22 maddelik bir Marmara eylem planı açıklanmış durumda. Şimdi tabii bunun neresinden tutsak elimizde kalabilir? Ya daha doğrusu bu Marmara eylem planına bakıldığı zaman Marmara eylem planının, Marmara koruma, Marmara Denizi koruma eylem planının bir işte katılımcı bir şekilde bir çalıştayın ardından yapıldığı vesaire ilan ediliyor. Buna baktığınız zaman bu 22 maddenin içerisinde son derece kapsayıcı bir şekilde yapılması gereken pek çok şeye yer verildiğini görüyorsunuz. Mesela 3. madde çok önemli. Marmara Denizi'nin tamamını koruma alanı olarak belirleme çalışmaları başlatılacak. Yani Marmara Denizi'ni koruma alanı ilan edecek. Çok ilginç çünkü yani koruma alanı ilan etmek öyle basit bir laf değil. Yani siz buradaki hangi aktiviteleri sınırlayacaksınız? Hani balıkçılığı mı? Ya da ne bileyim denizin hangi kullanımını, turizmi mi, neyi sınırlayacaksınız? Yani koruma alanı olarak belirlenecekmiş. Bu çok ilginç. Bunun sonucunu ben merak ediyorum. Neye benzeyecek o koruma alanı? Ama tabii en önemlisi 5. eylem. Bölgede bulunan mevcut atık su arıtma tesislerinin tamamı ileri biyolojik arıtma tesisine dönüştürülecek diyor.
Ne zaman?
Yani o belli değil. Yani bir ara. Ama yani 3 yıl falan gibi bir laf duydum bakanın konuşmasında. 3 yıl içerisinde bütün arıtma tesisleri ileri biyolojik arıtmaya dönüştürülebilecek idiyse bunca senedir neden sadece ön arıtmayla veriyorsunuz? Yani 3 yıl içinde bu yapılabilecekse hem zaman bu kadar kısa sürede yapılabiliyorsa, hem buna para varsa, neden bunca senedir bütün atıkları, sanayi atıklarını, işte evsel atıkları, tarımsal atıkları, her şeyi doğrudan Marmara Denizi'ne boşaltıyorsunuz? Yani müsilaj mı gerekiyordu bunu anlamak için? Bunun böyle olduğunu yıllardır bütün bilim insanları söylüyor zaten. Yani bu konuda sayısız rapor var. Ben işte birazcık şöyle bir baktım, basit bir Google aramasıyla, benim uzmanlık alanım değil, basit bir Google aramasıyla sayısız rapor çıkıyor Marmara Denizi ile ilgili. Sayısız eylem planı önerisi çıkıyor yani.
Peki
Ama ancak yeni akıllarına geliyor.
bütün bu raporları yazan, röportajları verenler, mülakatları yapanlar filan başta mesela etraflıca verdiğin Levent Artus, Marem miydi? Maret.
Evet, Marem projesi. Marem
Marem
projesi.
projesi. Marem projesinin de başında bu işi en iyi bilenlerden biri ama bu çalıştaya da göremiyoruz kendisini, değil mi?
Bildiğim kadarıyla öyle, evet. Yani Marmara Çevre İzleme Projesi herhalde, bilmiyorum davetli mi değildi, kendisine sormadım ama...
Yani 27 yıldan beri dalış tekneleri ve eğitim birimlerinde çalışmakta olan bu konunun en önemli pratikte çalışan insanlarından biri Seyit Ali Aral. Ona sordum ben biraz önce, yani yarım saat önce. Hayır, çağrılı değildik.
Evet, bu eylem planı içerisinde 7. pardon 9. madde benim çok dikkatimi çekti. Onu konuşmamız gerekebilir. Gazetecilerin bunu araştırmasına da fayda olduğunu düşünüyorum ben. Şöyle diyor eylem 9: atık su arıtma tesislerinin yapımı ve işletilmesini çok daha kolay hale getirmek için kamu özel sektör işbirliği modelleri hayata geçirilecek. Şimdi ne demek bu acaba? Şimdi bildiğimiz kadarıyla atık su arıtma tesisleri belediyelerin oluyor. Özel sektör işletmiyor bunları. Bir özel sektör, kamu özel sektör işbirliği ne mesela? İşte İstanbul Havaalanı ya da 3. Köprü ya da işte Osman Gazi Köprüsü falan. Ne demek bu? Yani atık, işledikleri atık miktarı kadar bir gelir elde etmeleri demek ve acaba atık garantisi vermek demek. Yani yılda şu kadar atık sağlayamazsak yine bunu bütçeden, kamu bütçesinden mi kapatacağız? Hazineden mi kapatacağız? Tıpkı
Tabii.
köprülerde olduğu gibi. Bir de buradan mı bu yola gidilecek? Bu mesela çok ilginç. Neden kamu özel sektör işbirliği modellerini buraya özellikle koydunuz? Ya burada sayısız sorgulanacak şey var ama en önemlisi, bırakın hani yıllardır olan kirliliği, Kasım ayında başlamış olan bir Kasım 2020'de başlamış müsilaj meselesi görünür hale gelmiş. Kasım 2020'den beri hiçbir şey yapmayıp en son işte Mayıs sonunda bakanın konuşup artık ayyuka çıktıktan sonra sosyal medyada falan, bu ben buna hasar kontrolü diyorum açıkçası. Kriz yönetimi bile değil, hasar kontrolü yapmak için bir şey düzenlediler, Çalıştay ve eylem planı. Son olarak Ulaştırma Bakanı'yla, bugün Çevre Bakanı'nı çok andık, bir kere de Ulaştırma Bakanı'nı analım. Ulaştırma Bakanı ne demiş?
Kanal İstanbul.
Kanal İstanbul müsilaj meselesini çözecek demiş, değil mi? Yani öyle mi demiş? Tam da inanamadığım için şöyle demiş: Kanal İstanbul, Karadeniz Marmara'ya göre çok daha temiz. Kanal İstanbul yapıldığında Karadeniz'e akan nehirlerin Marmara'ya karışması söz konusu. Bu, şu anda karışmıyor, değil mi?
Karışmaz.
Boğaz yok çünkü. Bu da Marmara'daki su kalitesini artırıp deniz salyasını bitirecek demiş. Yani Kanal İstanbul deniz salyasını çözümü hale geldi bir anda.
Evet.
Yani bu artık akıl durgunluğunun ötesinde bir şey. Akıl tutulması herhalde. Bir yandan da son olarak da şunu söyleyeyim. Ergene. Yine şöyle bir hızlı aramada Anadolu Ajansı'nın 14 Kasım 2020, tam da müsilaj meselesinin ortaya çıktığı sıralardaki bir büyük haberi görünüyor. Ergene Havzası'nı kirlilikten kurtaracak projede arıtılmış sular ilk kez denize deşarj edildi. Yani Ergene normalde Marmara yakmıyor. Ama Ergene tamamen bir atık şeyine dönüşmüş olan, yoluna dönüşmüş olan Ergene'nin suları toplanıp bir arıtma tesisinden, herhalde ön arıtma bu, geçirir. Bir de Ergene'nin pisliği de Marmara'ya boşaltılıyor Kasım ayından bu yana. Bir de Ergene deşarjı var. Bu da devam ediyor. Bütün sanayi deşarjları devam ediyor. Bütün tarımda kullanılan zaten azot ve fosfordan ibaret gübrelerin deşarjları devam ediyor. Susurluk Havzası'ndan başta olmak üzere ve Trakya'dan. Ve biz yani aslında ölmüş olan Marmara Denizi'ni kurtarıyoruz şu anda.
Evet,
yani resüstasyon.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara Osmanoğlu'nun sözü tarihe geçecek ama tarih çok kısa sürüyor Türkiye gibi. Dünyamızda da yani öğleye, sabahtan öğleye kadar bile hükmü azalıyor, kalmıyor. Yani Marmara'daki deniz salyasını Kanal İstanbul bitirecek diyor. İşte bu durgunluk sürecinin, durgunluk, kirlenme ve ısınma sıcaklık üçlüsünün tezahürü herhalde bu haldeyiz artık.
Bunlar yani şeyde Çalıştay boyunca efendim ileri biyolojik arıtma testleri yapılması o kadar da kolay iş değil. Çok pahalı şeyler bunlar deyip durdular. Kanal İstanbul 75 milyar lira harcanacak Kanal İstanbul'u kazmak için. Sadece kazmasına 75 milyar. O 75 milyarla acaba kaç tane ileri biyolojik arıtma tesisi yapılır? Ama siz bunu yapmak yerine Kanal İstanbul kazacaksınız. Ve ondan sonra da Marmara'yı kurtaracaksınız. Bir de onları
boşaltacaksınız.
Tabii tabii, onları bir de denize atacak. Boşaltacaksınız. Şahane.
Evet,
evet, çıkalım. Çok az bir zaman kaldı herhalde ama yine de Hasan Saltık maalesef kalan müzik kurucusu, müzik yapımcısı Hasan Saltık'ı kaybettik. Geçen hafta yani çıkışta bir iki dakika vaktimiz varsa tabii kalan müzik külliyatından bir şey seçmek imkansız gibi. Yüzlerce, bine yakın albüm yayınlamış 1992'den beri ve Türkiye'de müzik alanına çok büyük katkısı olan bir isimdi. Hasan Saltık maalesef kalp krizinden aramızdan ayrıldı. İşte şimdi Açık Yeşil'in çıkışında onun ilk yıllarda daha ilk çıkardığı albümlerden bir tanesi Türkiye'de Rebetiko'nun tekrar sevilmesinde önemli etkisi olmuştu. Birkaç tane Rebetiko albümü yapmıştı. Onlardan bir tanesinden bir şarkıyla çıkalım diyorum.
Peki.
Kostas Kapiris'ten, Kalipis'ten Sampa Taksena. Gelecek hafta görüşürüz.
Hoşça kalın.
Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra.